Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. Balkan Polo Podcast'in 19. bölümünde Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ liglerini konuşacağız. Genel birliklerin değerlendirmesi yapmaya çalışacağız. Arnavutluk liginde Mehmet Karakaş'la konuşacağız. Mehmet hoş geldin.
Hoş bulduk abi, merhaba.
Egnate lider görünüyor. İkinci Vlasny, üçüncü Partizani ve geçen sezonda üst sıralarda bitiren takımı Tirana 5. sırada. Egnate'nin liderlik konusunda neler söylemek istersin?
Şu şekilde abi, lig başlamadan önce 10 takımın da birbirine çok yakın olduğu zaten aşikardı. Ancak bu 10 takım içerisinde belki de kadro kalitesi olarak ayırabileceğimiz iki takım vardı kötü anlamda. Biri Egnatia, diğeri Erzeni. Ancak Egnatia sezona öyle bir giriş yaptı ki sezon ortalarında puan farkını 14 puan farka kadar çıkardılar. Daha sonrasında arka arkaya 11 maçta sadece 2 galibiyet aldıklarından hem Vlasnia ile hem Partizani ile fark 3 puana kadar inmişti. Öyle bir lig oluyor ki bu sene. Daha sonrasında Egnatia galibiyetlere başladı. Vlasnia ve Partizani mağlubiyetlere başladı. Böyle olunca aradaki fark şu anda tekrardan 5 maç kala 6 puana kadar çıktı. Şöyle bir eleştiri var. Birçok Arnavut kaynağından okudum. Egnatia lider, 31 maç oynanmış ve 16'sını kazanabilmiş sadece. Liderin maçların sadece yarısını kazanması ve yarısında puan kaybetmesi ligin kalitesizliğini ortaya koyuyor olarak birçok eleştiri okudum. Kalitesizlikten ziyade tüm takımların birbirine yakın bir kadroya sahip olmasına yoruyorum aslında ben bunu. Lig sonuncusu Kukesi ile lig lideri Egnatia arasında büyük bir fark yok. Ancak burada işte ortaya çıkan hoca faktörü, momentum, moral durumları, taktiksel yaptırımlar birçok şey bu farkı oluşturdu. Ancak herkesin herkesi yenebildiği bir lig oluyor bu sene Arnavutluk'tan. Büyük ihtimalle son haftaya kadar da bu şekilde devam edeceğiz abi.
Peki lige baktığımızda sence en sürpriz takım hangisi? Seni şaşırtan hem iyi anlamda kötü anlamda.
İyi anlamda tabii ki Egnatia'yı başa koyarım. Dediğim gibi kadro kalitesi olarak diğer takımlara oranla, özellikle Vlasnia ve Partizani'ye oranla çok daha geride durumdalar, ancak puan tablosu öyle söylemiyor. Kötü anlamda ise tabii ki son 10 senede şampiyonlukları, Avrupa ön elemelerinde başarıları bulunan lig sonuncusu Kukesi. Dediğim gibi onların kadro kalitesi de hemen hemen Egnatia'ya yakın. Ancak bu sene gerek hoca tercihi, gerekse defansta oturtamadıkları düzenle şu anda çok büyük ihtimalle küme düşecekler. Böylesine son 10 seneye damga vurmuş bir kulübün bu durumda olması tabii ki Arnavutluk'ta da aynı şekilde şaşkınlıkla karşılanıyor.
Peki sen bana geçen söylemiştin Arnavutluk liginde playoff oynanacak diye. Bu durum hakkında bir bilgi verebilir misin?
Fark 14 puanlara çıkmışken yanılmıyorsam Ocak ayında statü şu şekildeydi. Birinci şampiyon olacak. 2 ve 3. Avrupa Konferans Ligi ön elemelerini oynayacak. Kupa şampiyonu da Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön elemeden başlayacak. Ancak Ocak ayında Arnavutluk Federasyonu'nun aldığı kararla bir anda ligin sistemi ligin ortasında değişti ve playofflar getirildi. Egnatia pek taraftar ve camia büyüklüğü olan bir kulüp olmadığı için bu mağduriyetini çok da dillendiremedi. Diğer büyük kulüpler Vlasnia, Partizani, Tirana için tabii ki playoff sistemi puan farkının eriyeceğinden dolayı onlara avantaj kattı. Bu kulüplerin de desteklemesiyle birlikte açıkçası bu konu biraz saman altı edildi. Ancak kesinlikle Egnatia büyük bir haksızlığa uğradı sezon ortasında değişen statüyle birlikte.
Dışarıdan bakınca da öyle. Sonuçta bir oyun devam ederken kuralları değiştirmek gerçekten saçma bir durum olmuş. Zaten Balkanlar'da birçok ligde playoff var. Yani ben aslında bütün playoff sistemine de karşıyım. Ekstradan başka söylemek istediğin bir şey var peki Arnavutluk'la ilgili?
Şunu söyleyebilirim abi. En büyük hayal kırıklıklarını az önce eklemeyi unuttum. En büyük hayal kırıklıklarından birisi de tabii ki Tirana. Kadro kalitesi olarak hem maddi anlamda hem de kağıt üstünde açık ara ligin en iyi takımı diyebiliriz. Ancak bu aldıkları sonuçlar gerçekten çok ekstrem sonuçlar. 50 gol ile ligin en çok gol atan takımı Tirana, beklenildiği gibi. Ancak yedikleri 46 golle lig sonuncusu Kukesi'nin yediği gol de yine aynı şekilde 46 gol. Defansta yapılan hatalar ve bir türlü oturtulamayan kadro yapısıyla birlikte 46 gol yemiş durumdalar. Tirana biliyorsun abi, zaten Vlasnia ile birlikte en çok taraftara sahip olan kulüp Arnavutluk'tan ve bu sezon nadir aldıkları galibiyetlerden birini bu hafta sonu aldılar. Instagram yorumlarında biraz taraftarın ne dediğine bakayım dedim. Bizdeki ilk defa görenler beğensin mantalitesinde yorumlar gördüm birçok kez. Taraftar da Tirana futbolcularına bayağı bir tepkili.
Bulgaristan Ligi'nde her zaman olduğu gibi Ludogorets'in zirvede bu hafta sonu, ligin son hafta sonu oynanacak, devamında playoff başlıyor. Gheorghe Dermenciev hoca yönetiminde Ludogorets'in muhteşem bir ivmesi var. 12 maçtır kazanıyorlar. Fenerbahçe maçları döneminde hoca gelmişti. O süreden beri ligde istikrarlı bir galibiyet süreci var. Şu an en yakın rakibi Çernomorya 11 puan fark atmış durumda. Çernomorya da İlyan İlyev ile birlikte sezonun flash takımı, bence sürprizlerinden bir tanesi. SSK Sofia şu an 3. sırada. Eski hoca Nestor Alimasura yollar ayrıldı. Şu an Staman Belçev geldi. SSK'da her zaman olduğu gibi bir değişiklik oldu. Artık yeni sezon, yeni umutlar demek onlar adına. Ve burada Lokomotiv Plovdiv'in bir sürpriz yine var. Onlar 4. sıradalar. Eski Sofia 5. Stanislav Gençev hoca yönetiminde Koşukovak'ın ekibi 7. sırada Kurmovak var. İlk sezonlarında bence çok büyük bir başarı. Lig 7. bitirilebilirlerse playoff'tan sonra bir Avrupa gitme şansları da olabilir. Burada Arda Kırca ile 9. sırada, onlar sezon ortasında kaybettikleri fresh isimlerle birlikte biraz daha düşüşe geçmiş gibi görünüyorlar. Ama onların pek düşme ihtimali bu sezon yok. Belki bir umut, onlar da yine ligi 7. bitirip playoff'ta Avrupa'yı zorlayabilirler. Ligde düşmesi muhtemel iki tane takım var. Bunlardan bir tanesi Botev Brasa, diğeri de Ether. Hafta sonu ligin son haftası oynanacak. Devamında playofflar var. Heyecan orada devam edecek. Ama tabii ki Bulgaristan'a tek değişmeyen şey Ludogorets'in şampiyon olması. 13. kez üst üste şampiyonluğa doğru artık emin adamlarla koşuyor diyebiliriz. Hatta süreç bitti de diyebiliriz. Mehmet, istersen sen de bir Bosna Hersek Ligi'ni konuşalım. Lider şu an 7 puan farklı. Borac Banja Luka, Žilinski 2. sırada, Sarajevo 3. sırada, Velez diye devam ediyor. Bosna da aslında son haftalarda daha çok ligden ziyade zaten şampiyon neredeyse belli olduğu için hem taraftar olayları hem Sarajevo'nun sağdan çekilmesi konuşuluyor. Önce bir ligden başlayalım, sonra diğer olaylara gelelim istersen.
Tabii ki abi. Bu sezon Bosna futbolunu konuşurken bunu mutlaka belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siyasi yapılan anlaşmaların futbolda yansıması sebebiyle Sırplar yönetiminde şu anda federasyon. Bu doğrultuda özellikle Sırpların başta olmak üzere Hırvatların da hakemler konusunda kayrıldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu doğrultuda Sarajevo tabii ki en çok hakkı yenen kulüplerden bir tanesi oldu. Borac Banja'nın maçlarını izleme fırsatı olanlar ya da bir şekilde denk gelmiş olanlar ne demek istediğimi anlayacaktır. İnanılmaz skandal derecede penaltı kararları, kırmızı kartlar devamında gelen sonuçlarla birlikte fark iyice açıldı. Aslında kadro kalitesi olarak Žilinski'nin çok da üstünde bir kadroya sahip değiller. Maddi anlamda da kağıt üstünde de. Ancak dediğim gibi bu hakem faktörü bu sezon büyük bir belirleyici oldu. Sarajevo'nun tepkisi de yine bunaydı. Bu sezon büyük şaibelerin döndüğü bir sezon olarak Bosna'da tarihe geçti.
Son dönemde zaten Hırvat ve Sırpların çok büyük bir üstünlüğü var ligde. Şampiyonluklarda işte Žilinski'nin veya Borac Banja Luka'nın son yıllardaki şampiyonluğu vesaire. Bosna kökenli takımların çok fazla başarılı olamadığı bir 5-6 sezon izliyoruz. Bu direkt o zaman ülkedeki 3 başlı yönetim sisteminin Bosnaklarda olmaması veya karmaşık olmasına bağlayabiliriz değil mi?
Kesinlikle abi. En basit mantıkla şunu söyleyelim. Bosna'nın en şaşalı olduğu, milli takımını kastediyorum, en şaşalı olduğu dönemde tüm futbol Boşnakların kontrolündeydi ve alınan sonuçlar ortada. Daha sonrasında Sırp ve Hırvat federasyonlarına geçtikten sonra yine aynı şekilde alınan sonuçlar ortada. Basit bir gruptan bile sadece 2 galibiyetle çıkabildiler. Yanlış hatırlamıyorsam alınan tek galibiyetler Liechtenstein'a karşı. Onun dışında hiçbir başarı elde edemediler. Boşnak Müslüman Halk'ta büyük yankı buldu. Neredeyse her milli maç öncesinde büyük protestolar düzenleniyor. Hatta maç içine de sirayet ediyor. Geçen de sen paylaşmıştın abi. Küfürlü pankartlara kadar gelmiş durumda şu anda işler.
Ya o konuda haklılar bence, çünkü üç başlı bir hangi ülkede olsak zaten sıkıntı yaşayacağız. Bunların yaşaması normal aslında görünen, çünkü başından beri hem yönetimde hem siyasi hem de futbol anlamında hep bir kaos içinde bir düzenler yok. Dediğin gibi şu an Sırplar yönetiyor. Bir dahakine mesela Hırvatlar veya Boşnaklar yönetecek. 3 yılda bir sürekli bir yönetim değişince istikrarın olması pek de mantıklı görünmüyor aslında. Sarajevo'da forma giyen Aydın Haz için performansı nasıl değerlendiriyorsun diye sorayım sana. Sarajevo şu an ligde 3. sırada. Sponsorları zaten uzun yıllardır Türk Hava Yolları.
Hasic sadece yapmış olduğu gol katkısı veya asist katkısının yanı sıra Sarajevo hücumlarının da baş aktörü. Açıkçası Aydın Hasic için şunu söyleyebilirim. Türkiye Ligi için yetersiz ancak Boşnak Ligi için oldukça iyi bir futbolcu. Onun yeteneği sayesinde Sarajevo'nun hala Avrupa potasında olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Tabii ki sadece onun ayağına bakmıyorlar ancak neredeyse bütün efektif ataklarda top bir kere Aydın Asiç'in ayağına değmiş oluyor. Zaten taraftarın da en büyük sevgilisi şu anda Aydın Asiç olmuş durumda.
Dün akşam oynanan bir derbi vardı. Jelya ile Sarajevo'nun derbisinde 3 tane kırmızı kart vardı. Ben de izlemedim. Muhtemelen sen de izlememişsindir maçı da. Derbinin öneminden bize bahsedebilir misin? Ne kadar önemli bir derbi? Veya bunların dışında benim bildiğimde Mostar derbisi var.
Doğrudur abi. Bana soracak olursan abi, açık ara ligin en önemli derbisi Zrinjski ile Velez arasında olan derbidir. İkinci sıraya da Zerzeşnicar ile Sarajevo arasındaki derbiyi koyarım. Bu sezon oynanılan derbilerde aslında her iki takımın da can havlinde olması sebebiyle pek de futbol izleyemedik. Ortaya da tabii ki gerginlik çıkıyor. Yine dün aynı şekilde bir maç olmuş. Açıkçası dün izleyemedim ben de senin dediğin gibi abi. 3 kırmızı kart görüntülüyorum. Ama bunun böyle olmasını zaten bekliyorduk. Sarajevo'nun Avrupa potalarında kalma isteği, Zerzeşnicar'ın küme düşmeme çabasıyla birlikte futboldan ziyade her iki takımın da birbirini yoklayarak beraberlik çevresinde bu maçın geçeceğini daha önce seninle de konuşmuştuk.
Peki sence Zerenişel kümede kalır mı? Çünkü şu an bakıyorum da 11. sırada İgman Konik'le aynı puana sahipler. Orada bir 4 tane takım çok yakın. Sence düşme şansları var mı peki?
Kadro kalitesi olarak açıkçası İkman ve Zerzeşnicar'ı favori olarak oraya koymuyorum. Daha üstte bulunan iki takım Tuzla ve Gabela benim açıkçası düşmesini beklediğim iki takımdan biri. Büyük ihtimalle de hatta Gabela düşecektir diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki belli olmaz. Bahsettiğimiz bu durumlardan kaynaklı Zerzeşnicar olası bir hatanın kurbanı olursa bir anda kendisini o potada da bulabilir tabii ki abi.
Geçen hafta bir pankart olayı vardı. Velezlerin, Zrinjski, Mostar'ın tüm pankartlarını alması gibi ultras kültüründe çok böyle kötü görünen bir olay. Bu durum hakkında neler söylemek istersin?
Bu derbinin önemini bilmeyen dinleyicilerimiz elbette olabilir. Onlar için mutlaka araştırmalarını tavsiye ediyorum öncelikle. Bence hikayesel olarak Balkan futbolunu geçtim. Avrupa futbolunda en iyi hikayeye sahip maçlardan birisi, belki de en iyisi. Velez'in stadının çalınmasından sonra, haksızlığı gördükten sonra çok büyük ihtimalle hepimiz Velez'i içten içe desteklemişizdir. Dolayısıyla böyle tribün olaylarında da Velez başarılı olunca bir göğsümüz kabarmıyor diyeli abi. Özellikle Zrinjski'nin kendi evi oynadığı bir maçtan sonra ortada Velez'le ilgili hiçbir durum yokken Velez'in sessiz sedasız huliganlarının baskın yapıp bunu alması çok da rastladığımız bir durum değil abi. Ultras kültüründe bu büyük bir başarı, hatta küçük düşürücü bir durum. Yani biz tabii ki Velez destekleyicileri olarak göğsünüz kabardı.
Çok teşekkür ederim Mehmet. Yine bir dahaki podcast'ta görüşmek üzere. Kerem Kızboğa ile birlikte Hırvatistan ligini konuşacağız. Kerem hoş geldin.
Hoş bulduk.
Kerem Hırvatistan'da o sene bu sene Hajduk mu derken yine Hajduk'un tavla attığı bir sezonun içinde bulunuyoruz şu an. Lider durumda Rijeka var. İkinci Dinamo Zagreb kopmuş. Hajduk da çok geride kaldı zaten artık. Tamamen havluyu atmış durumda. İstersen Rijeka ile başlayalım. Jelko Sopić hoca yönetiminde sürpriz bir liderlik. Sen bunu bekliyor muydun ve performansı nasıl değerlendirirsin? Ve gördüğün değerli isimler kimler var?
Rijeka'nın bu sene üst sıralarda oynayacağını, iyi bir takım olacağını, güzel sonuçlar alacağını ve şampiyonluğa da oynayacağını tahmin ediyordum ama bu kadar zirvede kopup gideceğini, ki daha da çok kopup giderdi. Bir Dinamo Zagreb maçı oldu ve son saniyede tartışılır bir penaltıyla kaybettiler. Ama evet, Rijeka'nın bu seviyelerde olacağını tahmin ediyordum. Bu kadronun temelini Sergei Yakirović attı. Ki Yakirović Zrinjski ile kendisini kanıtlamış bir hocaydı. Zrinjski Mostar'ı 28 puan farkla şampiyon yapmıştı. Geçen sezonun devre arasında kümeye oynayan Rijeka'nın başına getirildiğinde Rijeka'yı Avrupa potasına soktu. Lille karşı Rijeka çok iyi bir eşleşme çıkardı. Her ne kadar güçlü rakibine diş geçiremese de. Daha sonra Yakirović Dinamo Zagreb'e gitti. Rijeka'da çok doğru bir hoca seçimi yaparak geçen sene mucizevi bir şekilde Gorise'yi kümede tutan ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Sopić'e emanet etti takımını ve Hajduk Split için o sene bu senemi Dinamo bırakmayacak mı diye konuşurken aradan sıyrılarak liderliği ele geçirdiler ve son 13 haftada 12 kez kazandılar. Araya giren maçta Dinamo Zagreb'e karşı o tartışılır penaltıyla kaybettikleri maçtı. En çok dikkatimi çeken isimler tabii ki de takımın yıldızları Piasa ile Marko Pasalic. Bunun yanında Niko Jankovic faktörü var. Yakirović ile Zrinjski Mostar'da çalışıyorlardı. Ama en sürpriz performanslardan biri Furuk'tan geldi. Furuk Hajduk Split'i tutunamayan, olmayan bir yetenekti. Varajlı'yı kiraya gitti geldi. Kendisini tamamen Rijeka'da buldu Furuk. Bunun dışında Obregon eski simalardan Galesic, Smolcic ve eski Dinamolu Emir Dilaver de takıma tecrübe kattı. Böyle genç yeteneklerin de olduğu, deneyimli isimlerin de olduğu, eski simaların da olduğu iyi bir takım oldu.
İkinci sırada Dinamo Zagreb var. 32 yıllık Hırvatistan Ligi'nde 24 tane şampiyonluğu var. Tamamen bir hegemonya. Bu sezon niye bu kadar kötüler? Hala bir şansları var tabii ki, şu an 5 puan gerideler. Bir maçları eksik. Tabii Rijeka ve Dinamo Zagreb arasındaki maç muhtemelen zirveyi belirleyecektir de. Dinamo Zagreb'in zirvede olmaması sence sürpriz mi yoksa beklenen bir sonuç muydu?
Ya benim için beklenen bir sonuç, çünkü Dinamo Zagreb'in o Avrupa'da çeyrek final oynayan, EuroLeague'de 92 puan toplayan, Atalanta'ya 4 atan jenerasyonu dağıldı. Sorun şurada, bu jenerasyonu yerine koymakta şuralarda zorlanıyorlar. Çünkü yurt dışı pazarına yönelik bir bütçeleri ve hedefleri yok. Igor Bisham bunu dile getirmişti. Hani ligi odaklansak bu ligdeki diğer takımların yıldızları bizde oynayacak seviyede değil diye. En büyük problemleri buydu. Bunun yanı Dinamo Zagreb yönetimsel olarak da yine sorunlar yaşıyordu. Ancak bu yönetimsel sorunlar çözüldü. Bad Blue Boys'un görmek istediği başkan adayı 86'lı Kurt Başkan Barisic'i devirerek başa geldi. Şu an tekrar dolu türbinlere oynuyor Dinamo Zagreb. 2010'ların neredeyse değil tamamını bomboş türbinlere oynadı. Derbilerde bile 15-16 bin kişi oynuyordu bu hem yönetimsel krizlerden hem politik krizlerden dolayı. Ve Dinamo Zagreb mesela İstra 1961 bir maçını bile kale arkasına coğrafyanın dinamiklerine göre çok altı sayıda bir doluluk oranını oynuyor. Hatta ben bugün bir karşılaştırma videosu gördüm. 2017 o Mamić krizinin en dip senelerinden biri böyle. Kale arkasında yani 50-100 arası kişi ya var ya yok. Alt blok bile boş, dolmamış. Sadece ortası ya dolu ya boş. Sonra dünkü İstra 1961 maçı alt blok tamamen dolmuş. Üst blokta yarı yarıya. Takıma dönecek olursak, Dinamo Zagreb dediğim gibi bu yönetimsel krizi aştığı için eğer şampiyon olursa tekrar güçlenecek. Ligdeki diğer takımları kıyaslarsak çok geri kalan bir kadrosunun olduğunu söyleyemeyiz. Mesela Kaçaven de sezonu kapatmasaydı sene başı inanılmaz bir şey katardı ama mesela hala Baturina var. Aren Ademi döndü, Josip Misic var, Bulat var, Kaneko katkı verdi takıma. Bruno Petković duruyor, Sandro Kulinović sonunda Dinamo Zagreb takımına bir yer edinmeyi başardı. Derbide de golünü attı. Benim favorim Rijeka'dır. Daha çok hak eden taraftır Rijeka'dır. Daha iyi oynayan taraftır Rijeka'dır. Yani Dinamo Zagreb'in şu an son yılların en kalitesiz kadrolarından birine sahip. Ki Hajduk Split'ten mesela çok çok gerideler kadro kalitesi olarak. Ama dediğim gibi ligdeki diğer takımlara kıyaslayacak olursak hala çok eksik sayılmaz. Olabilir mi? Dinamo olabilir. Rijeka Dinamo maçıyla beraber belirlenecek bir şey. Dinamo olursa bu süreçten çok daha güçlenerek çıkar. Ve hegemonya artık nerelere taşınır hiç bilmiyorum.
Geçen sezonun yıldız adayı ve birkaç yıldır parlayan Baturina'nın sezonu gibi görünüyor. Bu sezon kendini fazlasıyla göstermiş. O da muhtemelen sezon sonunda daha büyük teklifler alacaktır. Yani ben de senin gibi aslında Dinamo Zagreb'in sallanmasını bekliyordum ama burada tabii ki konuşulması gereken takım bence 3. takım olarak da Hajduk Split. Şu an 13 puan geride kaldılar. İyi transferler yaptılar. Devre arasında yine tecrübeli isimleri aldılar. Sence sorun nerede? Bir en son olarak da teknik direktör Misal Karaoğlan gitti. Yardımcı olacak teknik direktörlük yapıyor. Hajduk Split'in de özelinde ligi nasıl görüyorsun veya takım nasıl değerlendirirsin?
Hajduk Split için o sene bu sene olmayacaksa ne zaman olacak bilmiyorum, çünkü Dinamo Zagreb çok kalite kaybetmiş bir şekilde geldi. Hani mesela 2 sene önce de vardı böyle şampiyonluğu kaybetmesi gündemdeydi ama o zaman diyordu ki bu haliyle bile favoridir, bu haliyle bile liginin iyi kadrosu, ama şu an çok kalite kaybetti. Ligdeki diğer takımlara göre hani çok eksik yetersiz bir tarafı yok ama kadro kalitesi olarak Hajduk Split'in gerisindeydi, yani görülüyordu bu. Hajduk Split niye böyle havlu attı? Ben hoca değişikliğine bağlı olduğunu düşünüyorum. Hajduk Split hocasından vazgeçmemeli, Divan Leko'dan vazgeçmemeliydi. Ben Mislav Karoglan'ın birazcık yetersiz bir hoca olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Dambrauskas dönemi sonrası geçici hoca olarak gelmişti ve 2-0 kazanan diye kadar bize dahil olmak üzere güzel sonuçlar almıştı ama o zaman Hajduk Split zaten şampiyonu birazcık bitirmişti kış aylarında ve üzerine baskı olmayan bir takımı yönetiyordu. Gerçek bir sınav diyemezdik çok ama. Ondan sonra başarısız bir İstra macerası da oldu. Bence Ivan Leko ile devam edilmeliydi. Dediğim gibi yani takım içerisinde de kadroda eksiklikler olduğu, sakatlıklar olduğu en önemli etkenlerden biri kötü derbi performanslarıydı.
Son 2-3 haftada derbileri kaybederek hem ligde hem de kupada havlu atmış durumdalar. Beni Balkanlarda sempati bulduğum takımlardan birisi Hajduk Split. Marko Livaj'dan dolayı en azından bu sene bir şampiyonluk bekliyorduk ama olmadı. Hırvatistan Ligi'nde bir de dikkat çeken takım var. Son sırada Rudes. Zaten kötü başlamışlardı Robert Prosevic yönetiminde. Hoca zaten 5-6 maç sonra ayrılmıştı. Onlar da ligden düşen, zaten uzun zamandır belli olan bir takım. Samet Güney ile birlikte Karadağlı Ligi'ni konuşacağız. Samet hoş geldin.
Hoş bulduk abi, nasılsın?
İyidir abicim, sen ne yapıyorsun?
İyi abi, biz de. Uzun bir aradan sonra tekrardan Karadağlı Ligi ile beraberiz sizlerle.
Evet, özlemiştik Karadağlı Ligi'ni, hem de genel Balkanlar'da özlemiştik. Karadağlı Ligi'ne bakınca Buduknos lider, Dejic ikinci görünüyor. Sujeska üçüncü sırada. Ligde bir sürpriz var mı sence şu an zirveye baktığımızda?
Buduknos şu an rüzgar arkasına aldı. Son haftalarda Dejic'in formu çok yüksekti. Ama bu hafta Petrovac'a 3-1 yenilince, Buduknos da galibiyet alınca Buduknos tekrardan zirveye ortak oldu ve rüzgarı arkasına aldı diyebiliriz. Taraftarıyla da bütünleştiler. Barbarlar grubuydu.
Peki burada Dejic'in ikinci sırada veya şu an puan olması sürpriz mi, yoksa beklenen bir durum muydu?
Şöyle söyleyeyim size, Karadağ basınında, spor basınında Dejic 3. ya da 4. olarak ligi bitireceği düşünülüyordu. Sutjeska ile Buduknos'un arasında geçeceği düşünülüyordu. Ama Dejic bir sürpriz yaptı. Sutjeska'nın da uzun zamandır formsuz bir halde olduğu için Buduknos'a Dejic yarışıyor şu an.
Şu an ligin bitimine 6 hafta var zaten. Buduknos lider, Dejic 54 puanda. 3. sırada Sutjeska'nın 49 puan, 5 puan geride. Yani hala bir ihtimal var tabii de. Bir de ligin dibinde Rudar görünüyor 21 puanla. İlk düşecek takım adayı sence o mu? Geri kalan takımlar hakkında söylemek istediklerin var mı?
Yani şöyle söyleyeyim size, altlarda olan Mladost Buduknost'u yendi. Hani çok sürprizler oluyor bu ligde. Rudar düştü gözüyle bakılıyor zaten. Hani en düşük bütçeli olan takım da oydu zaten ligdeki. Rudar'dan sonra Jedinstvo'nun düşeceği öngörülüyor. Mladost'un ligde kalacağı öngörülüyor. Çünkü gol krallarında yarışta 22 yaşındaki Alexa Maraş var Mladost'ta. Olmasına rağmen 12 golle ligde gol krallığını oynuyor kendisi.
Bu arada takımında 30 gol atmış. Peki bu isim dışında ligde dikkat çeken isimler var mı?
Zaten sezon başında da konuştuğumuz Vasily Azdic. 17 yaşında bir yetenek demiştim ben sizlere. O Juventus'la 5 milyon euroya anlaştığı söyleniyor. Şöyle söyleyeyim, Buduknos takımının genel takım değeri 3.2 milyonken 5 milyon euroluk bir satış yapması gerçekten Buduknos için tarihi bir başarı diyebiliriz.
Şampiyonluk adayın kim sence?
Yani Buduknos her zamanki gibi şampiyonlukta ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum ben.
Peki başka eklemek istediğin notların var mı ligle ilgili?
Biliyorsunuz Avrupa'da çok takip edilmeyen bir lig Karadağ Ligi. Çok fazla cevher var aslında. Ben onu da söylemek istiyorum. Mesela Karadağ 2. liginde oynayan bir Japon bir oyuncu var. 18-19 yaşından beri Karadağ'da top oynuyor. Şu an 21 yaşında Takeru Komiya. Yaklaşık 18 maçta 15 gol 2 asistle oynuyor. Ve Semih Kılıçsoy benzeri bir futbolcu. Yakınlarda Sırbistan 1. liginde Partizan'ın bu oyuncuyu transfer edeceği söyleniyor. Ne kadar doğru göreceğiz ilerleyen günlerde.
Çok teşekkür ediyorum Samet katkıların için.
Umarım ilerleyen günlerde tekrardan görüşürüz.